32. ayrım. Bu sahneyi benim gibi gözyaşlarıyla izleyen bir İtalyan arkadaşım sonradan şöyle diyecekti. O kucaklaşma anı tıpkı romanlar gibiydi. Öylesine sahici. İşte size Yaşar Kemal'i tanıdığım 40 yıldan çeşitli anlar. Söylemek istediğim şu. Dünyanın ve ülkemin en önde gelen romancısı. Çukurova'yı anlatırken tüm dünyayı anlatan, bir insandan yola çıkıp tüm insanlığa işaret eden, tarihi, coğrafyayı, doğayı ve toplumu, mitler, efsaneler, türküler, düşler ve gerçeklerle yoğururken, bir bilim adamı titizliği güden, Toroslarda ağaçlarla, sularla, dallarla, çiçekler, böcekler, arılarla konuşup anlaşabildiği için, dünyanın öteki ucuyla da iletişim kurabilen, Türkçeyi kanatlandıran, Türkçeye ışık katan, toplumun düşleriyle romancının yaratıcılığını bütünlerken, Gılgamış'a, Homeros'a uzanan, Faulkner, Chekhov, Chaplin'den geçerek daha güzel, daha iyi, daha mutlu bir gelecek için hepimizi kışkırtan. Sonsuz çalışma azmi ve üretkenliğiyle romanlarında ne anlatırsa anlatsın, yaşamın hangi anında olursa olsun, hep ama hep kendisi olabilen, kendisi kalabilen ve sahici olan Yaşar Kemal bir bütündür. Yaşar Kemal bütünlüğünün aynı zamanda Yaşar Kemal şiirinin, Yaşar Kemal büyüsünün tohumları inanıyorum ki çocuklukta atıldı ve o günleri şöyle dile getirmeyi çok seviyorum. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal olmadan önceydi. Çukurova'nın ortasına doğru bir hançer gibi uzanan, Hemite Dağı'nın yamacında kurulmuş, adına Hemite Köyü denilmiş bir köy vardı. Günün birinde Adana'nın Osmaniye ilçesine bağlı Hemite Köyü'nün camiinde tam namaz vakti silahlar patladı. Dua etmekte olan Sadık Yaşar vuruldu. Kan davası. Sadık Yaşar'ın 5 yaşındaki oğlu Kemal Sadık cinayeti gördü. Büyük bir şok. O an dili tutuldu, kekelemeye başladı. Ama burası Çukurova. Bir çocuğun, hele Kemal Sadık gibi Türkiye meraklı bir çocuğun ilelebet kekeme kalması söz konusu değildi. Türküleri öğrene, söyleye açacaktı dilini. Kemal Sadık büyüyecek ve o dille kekemelik, tutukluk bir yana, gürül gürül çağlayan, duru aydınlık akan bir dille destanlar yaratacak, destanlarıyla dünyayı fethedecekti. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal olmadan önceydi. Günün birinde Hemite köyünde kurban kesiliyordu. Her nasıl olduysa kurbanı kesenin elinden fırlayıverdi koca bıçak. Bula bula gitti, 4-5 yaşındaki Kemal Sadık'ın gözüne saplanıverdi. Millet koşuştu, çocuğun başına üşüştü. Bir şey olmadı dediler, şimdi geçer dediler. Yıllar sonra anlaşıldı ki Kemal Sadık'ın sol gözü görmüyor. Ve artık çok geçtir. O göz tedavi edilemez. Kemal Sadık büyüyecek, çevresine, yöresine, doğaya, insana öyle bir bakacaktı ki iki gözü görenlerin de görmediklerini görecekti. Üstelik bizlere de gösterecekti. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal olmadan önceydi. Kemal Sadık okula başladı. Önce Kadirli İlkokulu'na, sonra Adana'da ortaokula ve günün birinde son sınıftan ayrıldı. İlkokul yıllarından başlayarak Çukurova'da pamuk tarlalarında ırgatlık, su bekçiliği, ırgat katipliği, çiftlik katipliği, hademelik, amele başçılığı, arzuhalcilik gibi sayısız işte çalışarak Yaşam Üniversitesi'nden mezun oldu. Çocuktu. Her yaz 8 yıl boyunca su bekçiliği yaptı. Pirinç tarlalarının ortasında 74 kilometre boyunca savrun gözesini bekledi. Savrun suyu öyle aydınlık bir sudur ki dibine Kur'an düşse okunur. Kilometrelerce yürür dururken otlarla, kır çiçekleriyle, sularla, dağlarla, kuşlarla, arılarla arkadaşlık etti. Doğayı en küçük ayrıntısına dek tanıdı. Suyu köylüler çalmasın diye ona bekletiyorlardı. Oysa o köylülere suyun nasıl çalınacağını öğretti. Ta o günlerden kendi deyişiyle taktı kafayı doğaya. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal olmadan önceydi. Kemal Sadık ilk gençlik yıllarında okudu, habire okudu. 17'sinde İlyada'yı okuyordu örneğin. Pamuk tarlalarında ırgatlık, su bekçiliği yapan bir çocuk nasıl olur da çok okur, okuma olanağı bulabilir? Haklısınız, bu soruyu ben de sormuştum ve yanıtı kahkahası bol bir gürlemeyle gelmişti. Adana'da Ramazanoğlu Kütüphanesi'nde hademelik yaparsa o çocuk bal gibi okur. Kütüphanede hademelik yapmakla kalmıyor, orada yatıp kalkıyordu. Kütüphanede bir müdür vardı, bir de o. Müdür pek uğramazdı. Kütüphaneyi sabah 9'da açan, akşam 5'te kapatan, hademelik yapan çocuktur. Kütüphanedeki 20 bin cilt onun deyişiyle deli çocuğa kalmıştı. O deli çocuk Ramazanoğlu kütüphanesinde yalnız Homer'i değil, Çehov'u, Dostoyevski'yi, Stendhal'ı, Orhan Kemal'i, Sait Faik'i ve daha nicelerini keşfedecekti. Yıllar sonra Sait Faik ona imzaladığı kitapları gördüm. Sait Faik'in Yaşar Kemal'e ithafı şöyleydi. Türklerin en Kürtüne, Kürtlerin en Türküne. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal olmadan önceydi. Çukurova ve çevresinde Kemal Sadık'a Aşık Kemal denmeye başlandı. Bu çocuk Toroslar'da ışığın, Çukurova'da toprağın deniz gibi köpürdüğünü görebiliyordu. 9-10 yaşlarından başlayarak halk şairiydi. O zamanlar köy köy dolaşan destan anlatıcıları vardı. Aynı destanı herkes başka başka anlatırdı. Bu bir deri bir kemik çocuk, Köroğlu anlatmakla ünlenmişti. Ayağına kara şalvar giyer, eline bastonu alır, beli bükük dolaşır anlatırdı. Öyle dik durursan inandırıcı olmaz. Destanı anlattıktan sonra cebinden sarı defteri çıkarır, ağıt topluyorum derdi ve analar bacılar başına üşüşür, ona ağıt yazdırırlardı. Yıllar boyu sürdürdü bu işi. Topladığı ağıtları, türküleri her Adana'ya gidişte Arif ve Abidin Dino'nun önüne bırakıverdi. Abidin Dino'nun deyişiyle Çukurova'nın ağıtlarından sorumluydu bu çocuk. Her getirdiği söz yumağı akıllara durgunluktu. Dehşetli acı, dehşetli güzel. Yaşar Kemal, Yaşar Kemal olmadan önceydi. Günün birinde sazı bıraktı. Kendi şiirlerini yazmaya başladı. Adana Halk Evi'nden çıkardığı dergilerde yayınlanıyordu şiirler. Arif Dino aklını çelip, daha doğrusu yüreğinin sesini dinlemesini öğütleyip düz yazıya yöneltecekti onu, öykülere, romana. Halk şairi, destan anlatıcısı, ağıt toplayıcısı Aşık Kemal, köy köy, kahve kahve, kasaba kasaba, dağ ova dolaşır, destan anlatır, ağıt toplarken bir yandan da folklor araştırmalarını izlerdi. Pertev Naili Boratav, Ahmet Kutsi Tecer, Nurullah Ataç'la mektuplaşıyordu. Hiç unutmaz. Mektup zarfının üzerinde adres, Fare Öldürme Kurumu Amelebaşı diye yazılı olurdu. Evet, artık amelebaşıydı ve yaşı 18'di. Son arzuhalcilik yılları ve ver elini İstanbul, hava gazı şirketinde sayaç okuma görevlisi, sonra yine işsizlik. Günün birinde Cumhuriyet Gazetesi'nin yurt haberleri servisinde çalışmaya, röportajlar yapmaya başladı. Artık adı Yaşar Kemal'di. İşte Çukurova'dan yeryüzüne uzanmanın ilk tohumları. Yıldız Kenter. Tiyatro için milyonlarca yıldız. Anadolu'da çok eskilere dayanan bir inanç varmış. Yıldızlar gökyüzünde dolaşan meleklerin gözleridir diye. O gözler hepimizi tüm kötülüklerden, çirkinliklerden, kıskançlıklardan ve yoz olandan korur, üzerimize kol kanat gerer. O gözler her gece biz uyurken havayı temizler, ertesi sabah rahat soluk almamızı sağlar. Yalnız bize değil, güneşe de her sabah doğması için yolu açan onlardır. Çocukken kesinlikle inanırdım ki hepimizin bir yıldızı var. İyi şeyler yaptığımız zaman yıldızımız parlar. Kötü şeyler yaptığımızda parıltısını yitirir ya da söner. Kimi zaman yıldızlar göz kırpardı. Yani bir parlayıp bir sönerdi ki işte o işin en tehlikelisiydi. Ne iyi ne kötü. Belirsizlikler, kuşkular, bilinmezler, sorgulamalar, hesaplaşmalar içinde kalıverirdiniz. Çok küçük yaşlarda duymuştum. Yıldızlar gökyüzünde dolaşan meleklerin gözleridir sözünü. Galiba sonrasını ben geliştirdim. Sonra bir gün sahnede Yıldız Kenter'i izledim. Artık büyümüştüm. 13-14 yaşlarındaydım. Ama ilk izlenimim, aklıma ilk gelen şu oldu. Onun gökyüzünde bir değil milyonlarca yıldızı olmalı. Sahnede böyle mucizeler yaratan bir insanın mutlak milyonlarca yıldızı olmalı. Hem de hepsi birbirinden daha parlak yıldızlar. Aradan neredeyse yarım asır geçti. O gün bugün oynadığı hiçbir oyununu kaçırmamaya çalıştım. İşte bir avuç yıldız yeteneği için, bir avuç yıldız çalışma azmi için. Bir avuç yıldız tiyatro tutkusu, tiyatro sevgisi, tiyatro saygısı için. Bir avuç yıldız hocalığı için, yetiştirdiği sayısız öğrenci için. Bir avuç yıldız sonsuz enerjisi için. Bir avuç yıldız yarattığı tiyatro mekanı için. Bir avuç yıldız cesareti için. Nelere nelere direndiği için. Bir avuç yıldız meydan okumaları, kavgaları ve savaşları için. Bir avuç yıldız da bunları tüm bir yaşama dönüştürdüğü için. Toplayın hepsini, göreceksiniz milyonlarca yıldız eder ya da yıldız kenter eder. Yıldız Kenter'i izlediğim ilk oyun 60'lı yılların başındaydı. Kent oyuncularından Necati Cumalı'nın Nalınlar oyunuydu. O ne müthiş bir kadroydu. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Çiğdem Selışık, Genco Erkal, Şükran Güngör, Kamuran Yüce, Alev Koral. O günden sonra nice oyunda, nice rolde, nice kadına, nice kahramana hayat verdi. Hayat verdikleriyle çoğaldı. Onu izledikçe kavradım ki onda yaşamsal olanla sanatsal olan birbirinden ayrılmıyor. Yaşamı ancak sanatıyla yaşayabiliyor. Onun için yaşamanın, yaşayabilmenin tek yolu var, o da çalışmak. Çalışmadan yaşamayı bilmiyor, bilemiyor. Çalışmadan yaşayamıyor, yaşamıyor. Yıldız Kenter'in oyunculuğuna ilişkin birkaç gözlemim şöyle. Oynadığı tüm kadınları kendi yaşamışlığıyla taçlandırıyor. Onun oyunculuğu izleyiciyi hemen avucunun içine alıveren, seyirciyi tavlayan, izleyiciye yaltaklanan bir oyunculuk değildir. Tam tersine sahneye çıktığı an Yıldız Kenter'dir. Ama dakikalar geçtikçe Yıldız Kenter olduğunu unutur, karşınızdaki oyun kişisini izlemeye başlarsınız. Rol ikinci bir ten olmuştur. Bedeninin ve yüzünün her zerresine işlemiştir. Her davranış, her hareket, her tavır artık onun kişiselliğinin egemenliğindedir. Anadolu köylüsü, kraliçe ya da tanrıça hiç fark etmez. Oyuncu ve canlandırdığı oyun kişisi tektir. O teklikte, o bütünlükte asıl olan yazarın hedeflediği, yazarın düşündüğü, düşlediği gerçekliktir. Sahnede eşsiz bir ritim duygusu vardır. Sesiyle her daim zinde tuttuğu bedeniyle, yüzüyle ve ruhuyla bu ritmi yakalar. Cesurdur Yıldız Kenter. Risk almaktan korkmaz. Çünkü çalışmaktan korkmaz. Daha doğrusu çalışmadan ne yapabileceğini, nasıl yaşayabileceğini bilemez. Her oyun bir sınav, her rol bir sınav, her temsil bir sınavdır onun için. En çok kendini sınadığı bir sınav. Yıllar geçtikçe şan, şöhret, ünün garanti belgesine sırtını dayayabilir, yakaladığı başarının emin sularında yüzerek tüm tehlikelerden azade kılabilirdi kendini, yapmadı. O bitmek tükenmek bilmeyen, enerjisiyle kendine yeni hedefler koydu, yeni riskler aldı, yeni atılımlara girişti. Turgut Reis'te bir gün batımı. Hiç unutmuyorum. 2006 yılının 15 Eylül'üydü. Akşamüstü güneş batmak üzere. Bodrum Yarımadası'nın her köşesinden güneş ayrı bir cümbüşle batıyordu. Kimi koydu uysal, sessiz sedasız, kiminde alev alev bağıra çağıra haykırarak. Yarımada yaz aylarının o hoyrat, şımarık, arsız kalabalıklarından çoktan arınmış, yerini geç gün doğumlarının ve erken gün batımlarının pembeden eflatuna, Ebruli'den mora uzanan doğanın renk zenginliğine bırakmış. Turgut Reis'te koya tepeden bakan Karabağ mezarlığındayım. Yıldız Kenter ve Kızı Leyla ile birlikte. Mezarlığın en ucunda denizle, karşı aracıklarla, ufuk çizgisiyle, sonsuzlukla adeta bütünleşmiş kabrinde Şükran Güngör dinleniyor. Çevresini zeytin ağaçları, serviler, rengarenk bugenvilyalar, kendiliğinden bitiveren yabani orkideler, Leyla'nın fidanlarını Afrika'dan getirip diktiği jakaranda ağaçları sarmış. Sabahki anma töreninden bırakılmış çiçekler hala taptaze. Şükran Güngör'e içimden tüm sevgimi ve saygımı iletirken Vanya Dayı'dan Büyük Adam Küçük Aşk'ın emekli yargıcını, canlandırdığı nice kişiliği de bir kez daha kucaklıyordum. Neden sonra tam Şükran Güngör'ün başucundan ayrılacakken fark ettim. Yanı başındaki hazır ama boş kabri ve o anda anımsayıverdim 4 yıl önce Kenter Tiyatrosu sahnesinde Yıldız Kenter'in sözlerini. Yıllardır onu sahnede farklı kadınları oynarken görmüştüm. Bu kez oynamıyordu, kendiydi. Eşini sahneden uğurluyordu. Sahnenin ortasındaki tabutu okşarken ilk sözleri, "Şükran, sana güzel bir haberim var. Bak, tiyatromuz oldu." Gerçekten tek boş koltuk yoktu. Tiyatronun fuayeleri, koridorları her yer doluydu. Ama asıl sahne doluydu. Sahne Şükran Günger'in ustalığı, oyunculuğu ve eşsiz kişiliğiyle doluydu. Sahne onun yarım asırlık çalışmasıyla, emeğiyle doluydu. Sahne tiyatro tarihi kadar eski, gençlik coşkusu gibi her daim yeni birikimleriyle doluydu. Unutmam mümkün mü hiç? Çehov'un iyi yürekli, çalışkan, sevgi dolu, yaşama ve çevresine saygılı, yarının daha güzel olacağına, daha güzel olması gerektiğine inanan, iyi insanlarına ne çok benziyordu Şükran Güngör. Yıldız Kenter'in o vedada son sözleri ise şöyleydi. "Şükrancığım, bekle beni, yakında yine buluşacağız." Tıpkı o gün Kenter Tiyatrosu'nda olduğu gibi şimdi de Turgut Reis'te gözlerim, yüreğim, genzim yanıyordu. Gün batımından yanıyor olsa gerek. Orada çok oyalanmadık. Güneşin tam kaybolacağı anı daha iyi yakalayabilmek ve sohbet etmek için daha tepelere fırladık. Yıldız Kenter'i dinlerken bu yaratıcı yüreğe, dinamizmine, coşkusuna, gençliğine hayran olmamak imkansız. Tiyatroyla soluk alıp verdiği gözle görülüyor. Bu eşsiz emeğe elle dokunuyorsunuz. Bol bol tiyatro konuştuk. Projelerden sonra artık gün batmıştı, başka şeylerden de söz ettik. En çok duyarlılık ve duyarsızlıktan, sevgiden, saygıdan, nefret ve öfkeden. Son zamanlarda tiyatroya saldırmak isteyen, nitelikli tiyatronun simgesi haline gelmiş Yıldız Kenter'e saldırıp duruyor. Bir insan hiç tanımadığı, bilmediği ne kişiliğini ne de birikimlerini, emeğini, çabasını hiç ama hiç değerlendiremediği bir insanı niye yaralamaya, niye karalamaya, niye kanatmaya, acıtmaya çalışır? Nefret bilgisizlikten mi beslenir? Ama nasıl? Saldırganlık kime, neye yarar? Soruları çoğalttık, yanıtları bulamadık. Hani biraz önce çalışmadan yaşamayı bilmiyor, çalışmadan yaşayamıyor dedim ya. İşte galiba kimilerini kızdıran da bu. Yaşadığımız dönem acımasız bir dönem. Sevgisizlik ortamı hızla yayılırken, kin, öfke, nefret tohumları ekilip karşılığında zorbalık biçiliyor. Yıldız Kenter'in sanatçı yeteneğini bilmeyenler, onun her oyunda kendini nasıl yenilediğini, bir rolden ötekine nasıl değiştirebildiğini, her seferinde kendini nasıl aştığını görmeyenler ona öfke kusarı oldular. O bunlara gülüp geçse, aldırmasa da ben çok içerliyorum. Sevmeyi beceremiyorlar, bari saygı duysunlar diye öfkeleniyorum. Kolay olanın, ucuz olanın, sansasyon uğruna göz boyayanın, en çok alkışlandığı saman alevi gibi bir yanıp bir sönen pırıltıların, bir gecede şan şöhret olduğu ortamlarda kök salan, sürekli çalışan, üreten ve en önemlisi nitelikten hiç ama hiç ödün vermeyeceğini değerlendirebilmek herkesin harcı değil anlaşılan. Turgut Reis'te güneş çoktan batmıştı. Birbirimize sarıldık, sonra ayrıldık. Ama bu Yıldız Kenter'le ne ilk ne de son kucaklaşmamdı. Hayır hayır, yalnız tiyatro salonlarındaki kucaklaşmalardan söz etmiyorum. Nasıl unutabilirim ki? Yaşamımın herhangi bir anında ne zaman ihtiyacım olsa bana uzanan el, bana ulaşan ses onunkiydi. En acı günümde yanımdaydı. En umutsuz günümde bana güç veren, destek veren oydu. Üzüntümü dağıtıp beni neşelendirmeyi görev bilmesi, sevincimi paylaşması, bezginliğimi kendi olumlu ve bulaşıcı enerjisiyle gidermesi, her fırsatta beni yüreklendirmesi hayatımın eşsiz nimetleri oldu çıktı.